Ayrım 5, Rüzgar Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 53. 6. Kısım. Önümdeki fincana baktım. Kahvem bitmişti, bardağa uzandım. Suyun da son yudumunu içip yerine bıraktım. Tok ve genizden gelen bir erkek sesi, "Rüzgar Hanım, size kendimi tanıtayım. Daha doğrusu hatırlatayım," dedi derin bir soluk çekerek. "Siz Zeyyat'sınız," dedim. "İsmimi biliyorsunuz." Şaşkınlıkla kaşlarını kaldırıp gözlerimin içine baktı. "Az önce öğrendim," dedim sakin bir tavırla. "Size Zeyyat abi diye seslenen kameraman arkadaşınızın güçlü bir sesi var. Etraftaki onca gürültüye rağmen sayesinde herkes isminizi duydu." Söylediklerimi eleştiri olarak algılamamasını umdum sadece. Zeyyat başını hafifçe arkasına çevirdi, sonra da onaylamak için öne doğru salladı. "Kameraman çocuk mu? Hüseyin'in arkadaşı tanır beni," dedi. "Yüksek sesle konuşmak gibi bir alışkanlığı olduğu doğrudur." Dudaklarının ucundaki kıvrım yeniden oluştu. Bakışları öylesine ateşliydi ki, acaba normal bakışı mı böyleydi yoksa şu anda bana mı öyle bakıyordu? Konuşurken neredeyse içime düşecek kadar yanaşmıştı yanıma. Keşke içime düşseydi. Bakışlarının yönü değiştiğinde gözleri bir çift kömür parçası gibi siyahlaşıyordu. Sol elini kısa saçlarının üstünde gezdirdi, sağ elini bana uzattı. İkimiz de ürperir gibi olduk. El sıkışma formalitesinin tuzağına düşen avuçlarımızın yarattığı akım, parmak ucundan bedenlerimizin dehlizlerine doğru yol aldı. Hissediyordum bunu. Tenlerimiz belli etmeden birbirini okşadı. Beynimi, bedenimi sımsıcak duygular kapladı. Dudaklarından dökülen kelimeler havada dans edip notalara dönüşüyor, benden tarafa doğru uçuyordu. Tarifsiz bir arzuyla yanaklarına dokunmak istedim. Güç engelledim kendimi. Konuştukça hecelerin şeklini alan biçimli dudakları öpülesi bir hal alıyordu. Kollarını uzatıp bana sımsıkı sarılı vermesine, aşkını ilan etmesini arzuladım. Hem de bunun doğal olarak öyle olması gerektiğini düşünerek ve birden nerede olduğumu hatırladım. Ağır çekim gösterilen bir filmde gibiydim. Gözlerimi terasa açılan sürgülü kapıya, sonra da soğuk mermer zemine çevirdim. Başıma balyoz inmiş gibiydi. Çantama uzandım, bir ağrı kesici bulma umuduyla. Kafam karmakarışık düşüncelerle doluydu. Bakışlarım yerde yatan cesede kaydı. Üzerindeki beyaz örtü kanla iyiden iyiye kızarmıştı. Zamansız düşüncelerimi usulca beynimden kovdum. Çantamdaki aspirin kutusunda sadece 4 tablet kalmıştı. İkisini ağzıma atıp önümde duran yarım bardak suyu da yuttum. "Korkmuş olmalısınız," dedi Zeyyat yine o genizden gelen sesiyle. Öylesine içten, hatta şefkatli. Ses çıkarmadan evet dercesine başımı salladım. Korkmuştum ve hala da korkuyordum. "Korkmayın, hem siz arkeologsunuz," dedi. "Yani şey demek istiyorum." Anlatamadığını sandı ama ne demek istediğini anlamıştım. Uygun bir yanıt vermeye kalktım ve ben de en az onun kadar zırvaladım. "Kazıları kastediyorsunuz, evet, ama az önce canlı olan birisinin cesedi, şey..." Sözlerimi tamamlayamadan yutkunmak zorunda kaldım, gülümsedi. "Size yardımcı olmak istiyorum. Şu soldaki masada oturan sivil polisi görüyor musunuz? Komiser Nevzat," dedi parmağıyla işaret ederek. "Cinayet masasından." "Evet," dedim Zeyyat'ın bu açıklamayı neden yaptığını anlamadan. "Son gelen ise nöbetçi savcı," diyerek sürdürdü. "Komiser Nevzat'a sizden bahsettim. Sizi dergi ve gazetelerden, araştırmalarınızdan tanıdığını ve arkeolog olduğunuzu açıkladım. Evinize gitmek isterseniz ifadelerinizle alındığına göre kimliklerinizi bırakıp gidebileceğinizi söyledi," dedi gülümseyerek. "Kimliklerimiz?" "Merak etmeyin, yarın tekrar emniyete gidip kimliklerinizi alırsınız. Bilirsiniz, formalite." "Hayır, bilmiyorum." Sesim hiç istemediğim kadar soğuk çıkmıştı ama kendimi denetleyemiyordum. "Endişe edecek bir şey yok. En çok biraz daha soru sorarlar, o kadar." Zeyyat konuştukça bakışları daha çok anlam kazanıyordu ama tahammülüm tükenmeye başlamıştı. Cinayet işlenen bu ortamdan bir an evvel uzaklaşmak istiyordum. Tilbe de son yarım saattir nutku tutulmuş gibi oturuyordu zaten. Ağzımdan "gidelim" sözünün çıkması onu da mutlu edecekti. Zeyyat'tan hoşlandığımın farkındaydı ve hayır dememden korktuğu yüzünden apaçık belli oluyordu. Yanılıyordu. Zeyyat'ın yaydığı güçlü elektriğe rağmen hemen gitmek istiyordu. Yerde boylu boyunca bir ceset yatarken bu adama karşı böyle şeyler hissetmemin normal olmadığı ortadaydı. Ama duygularımın bu geceden çok öncelere uzandığını hissediyordum. Ege'de kazı sırasında onu ilk gördüğümde de aynı duygulara kapılmıştım. İçimi alev sarmış, yüreğimde bir şeyler erimiş, ruhum birden esir olmuş, bendiğim genç adamın gözlerine, sürgüne gitmişti. Kulaklarıma bir arpın tellerinden çıkan çok iyi tanıdığım hayali nameler dolmuştu. Bu güzel gözleri uzun süre aklımdan çıkaramadığım gibi fantezilerime bile taşımıştım. İkinci karşılaşmamızın böyle bir geceye rastlaması şaşırtıcıydı benim için. Akaretler yokuşunun bilmem hangi tarafında bir yerlerde yakınlarda olmasaydı, bağıra bağıra konuşan kameraman arkadaşı Hüseyin'i çağırmasaydı, Zeyyat'la bir daha ömür boyu karşılaşmayacaktık belki de. Ama işte ikimiz de buradaydık. Peki bu duygu, bu çekim neydi? Kalbimi nişan almış, hedefi tam ortasından vuran bakışları. Tekrar konuşmaya başlayan Zeyyat'ın sesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. ''Beni gerçekten hatırladınız mı?'' diyordu. ''Evet, hatırladım.'' dedim. ''Resmimi çekmiştiniz Ege'deki o kazıda.'' Renk vermemeye çalışıyor, kalp atışlarımı duymasından korkuyordum. Artık bir an önce kalkıp gitmek gerekiyordu. Söylediği gibi komiser Nevzat'a kimlikleri bırakmalı ve bu ortamdan da ondan da hemen uzaklaşmalıydım. ''Sanırım size bir özür borçluyum. O gün ne yazık ki doğru düz tanışmaya fırsat bile olmadan resimlerinizi çekip ayrılmıştım kazı yerinden.'' dedi. Yanıt vermedim, hatta anlamazdan gelmeyi tercih ettim. Sadece sakin sakin yüzüne baktım. Yüzündeki ifadeden bir açıklama yapma ihtiyacı duyduğu besbelliydi. Sonra konuştu. ''Aslında ben o sırada tatildeydim. Yani sizin kaza yerinin yakınlarında.'' Gazeteden yazı işleri müdürü arayıp rica etmişti. Geldiğimde etrafınız kalabalıktı, benim de vaktim çok azdı. Hiç gerekmediği halde yanımda tanınmış İngiliz arkeolog Wilson vardı, bir de Amerikalı arkeolog. Siz de orada uzaktaydınız, hatırlıyorum demek zorunda kaldım. Aynen diye tamamladı sözümü. Zaten gazeteden İngiliz ile sizin, yani kazı sırasında onunla beraber resminizi istemişlerdi dedi. Bir iki saniye durakladıktan sonra sürdürdü konuşmasını. ''Ben daha önceleri arkeolojiyle ilgili bir dizi yazı yazmıştım. Size de yer vermiştim o yazımda. Resim çekimleri biraz arkadan gelmiş oldu ama neyse, konu bu değil tabii.'' Onaylamış olmak için anlıyorum demekle yetindim. ''Ama tesadüf bu ya. Yani demek istediğim resimleri benim çekmem tamamen tesadüf oldu.'' ''Öyle mi?'' ''İnanır mısınız?'' dedi durakladı, söylediklerini duyduğumdan emin olmak istercesine vurgulayarak. ''O tatile uzun zamandır ihtiyacım vardı. 5 gün hiç çalışmayıp sırt üstü yatacaktım. Ama daha ilk gününde sizin kazıya geldim.'' dedi gülümseyerek. ''Tatilinizi yaktıkları için üzgünüm.'' dedim. ''Yorgundum.'' ''Ben hiç değilim. O zaman da olmadım. Sadece kazıyı resimlemeye geldiğimde otelde beni bekleyenler olduğu için acele ediyordum.'' Resimleri çektikten hemen sonra geri dönmek zorunda kalmıştım. Bir iki saniye gözlerine takıldıktan sonra ''Evet, uzaktan çekmiştiniz.'' dedim, alacağım yanıtı merakla bekleyerek. Hızlı davranmak istiyordum ama objektiflerim sayesinde düşündüğünüzden çok daha yakın plan çekimler yaptım. Kirpiklerinizi sayabilecek kadar iyi resimler var elimde. Şaşırmıştım. Belli etmek istemediğimden lafı başka yöne çektim. ''İşte demek ki doğru hatırlıyorum. Resimler çekip fazla kalmadan gitmiştiniz.'' Bir yandan da söylediklerini düşünüyordum, kirpiklerimi sayacak kadar. Tilbe yanı başımda sabırsızlanıyor. ''Haydi artık gidelim.'' dercesine üfleyip püflüyordu. Zeyyat'ın yüzünde ise sözlerimi umursayan, ''Bu konu beni gerçekten çok ilgilendiriyor.'' diyen bir ifade vardı. ''Evet, hatırladınız.'' dedi gözlerinde sevinçle, sesinde merak ile sorgulama arası bir ton vardı. ''Uzun süre unutmamıştım zaten.'' deyiverdim. Bu sözün ağzımdan nasıl olup da çıkıverdiğine kendim bile şaştım ve tam düzeltmeyi aklından geçirdiğim sırada masanın altından ayağıma vurulduğunu hissettim. Tilbe bacağımı dürtüyordu. Söylediğim söze Zeyyat da şaşırmıştı ama fırsatı kaçırmadı. Gözlerini gözlerime dikerek, Ben de unutmadım dedi. Dudaklarından dökülen her kelimeyi kutsayan bir vurguyla. Neyse bizim adımıza polisten gitme izni aldığınız için teşekkürler. Gitsek iyi olur dedim. Hemen ardından yani eğer gitme iznimiz varsa gitsek iyi olur demek istedim diye düzelttim. Heyecanımı belli etmemek daha doğrusu onun bakışlarından kurtulmak için önüme bakarak konuşuyordum. İfadelerimizi de aldılar nasıl olsa diyerek yerimden doğruldum. Zaten şafak da söktü. Mahcubiyetimin farkında olan Zeyyat gülümsedi. Ne tarafa gideceksiniz? Ben de çıkıyorum, sizi bırakabilirim. Bakışlarından bu sorunun doğrudan bana yöneltilmiş olduğunu anlayınca Tilbe'nin arabası var. Beraber gelmiştik, beraber döneriz. Beni de bırakır, teşekkür ederim dedim. İkimiz de aynı anda lafa başlayınca yine ikimiz de aynı anda sustuk. Önce siz dedi. Ben telefonumu... Zeyyat cebinden hesap makinesine benzer bir şey çıkardı. Ben de onu soracaktım. Söylediğin numaraları tuşlayarak kaydedip komiserin masasına yöneldi. Giderken durup bana döndü usulca. İlk karşılaştığımızda kalmayı çok istemiştim. Yani kazıla dedi. Yanakları hafif kızarmıştı. Fakat şeyim bekliyordu. Öğrenmek istemediğim için lafını kestim. Önemli değil lütfen. Üstünden epey zaman geçti. Uzun zaman önceki bir kazıydı. Ayrıca açıklanması gereken bir şey de yok. Öfkelenir gibi kaşlarını çattı. Sözünün kesilmesinden rahatsızdı ama yine de sözünü tamamladı. Otelde bekleyenler vardı. 50 kilometre geri dönmek için vaktim çok azalmıştı. Yemeğe bekliyorlardı. Yoksa gerçekten kalmak istemiştim. Zeyyat'ın nereye varmak istediğini anlayamamıştım. Bunları neden anlatıyorsunuz? Bakışlarımız birbirine kilitlendi. Yorgunluğum had safhadaydı. Uykum gelmiş, karnım acıkmıştı. Aslında neden söylediğimi ben de bilmiyorum dedi Zeyyat. Kalmak istemiştim. Belki de sadece bilmenizi istedim. Neyse sizi kapıya kadar geçireyim. Gerçekten buna gerek yok ama nasıl isterseniz. Ah, kimliklerimiz, nüfus kağıdı şart mı? Sanırım ehliyet de olur veya pasaport. Nüfus kağıdımı çıkarmak için elimi çantamın içine daldırdım. Eline tutuşturdum. Kimliğimi alıp komisere uzattı. Nevzat abi, bu Rüzgar Hanım, demin bahsettiğim arkeolog. Arkasından Tilbe'nin kimliğini de alıp uzattı. Gitsinler mi abi diye sordu. Nevzat abisi bir bana baktı bir Tilbe'ye, sonra önündeki kağıtlara döndü. Dolma kalemiyle bir iki satır daha yazdı. Anlaşılan eksik bırakmak istemediği bir şeyler vardı. Başını tekrar bize çevirdi. Hanımlara birkaç soru sorayım, ondan sonra gidebilirler dedi. Amir edasıyla değil, babacan bir tavırla, sonra oturun lütfen diye ekledi. Yaşadığım strese daha fazla tahammülüm yoktu, gözlerim doldu. Bu gece yaşadıklarımın gerçekliği dakikalar geçtikçe beynimde olması gereken yere oturuyor, korkum giderek yoğunlaşıyordu. Dışarıda sabahın ilk ışıkları belirmişti. Yakınlarda bir caminin minaresinden güçlü bir ezan sesi yükseldi. İmamın yanık sesini duyduğum anda gözlerimden yaşlar boşanıyordu ki Zeyyat'la göz göze geldik. Nevzat abisi içimden geçenleri okumuş olmalıydı. Rüzgar Hanım, korkacak bir şey yok, şöyle oturun dedi sandalyeyi göstererek. Kağıt bir mendil uzattı. Daha önce polisle bir işiniz olmadı sanırım. Başımı hayır anlamına salladım. Uzun siyah kirpiklerinin altından beni izliyordu. Komiser Nevzat'a yakından bakınca en fazla benim yaşlarımda olduğunu fark ettim. Kağıt mendili gözüme götürürken yanağımdan bir damla yaş ılıkça süzülüp tuzlu tuzlu dudağımın kenarına oturdu. Komiser Nevzat, formalite icabı bir iki soru daha sormak zorundayım. Öldürülen kadını tanıyor muydunuz gibilerden de. Hayır, ben tanımıyorum, yani tanımıyordum. Bu soru karabasan gibi geldi, bir anda içim daraldı. Tilbe yanımda heykel gibi susmuş oturuyordu, yutkundu. Komiser bakışlarını bana çevirdi. Cesedi gördünüz mü? Bu ikinci sorunun gelişinden birinciye yanlış cevap verdiğimi anladım. Hayır, görmedim. Komiser Harili Ela gözlerini kıstı, yüzü birden gerilmişti. O halde tanımadığınızı nereden biliyorsunuz diye sordu. Gözlerini kedi gibi kısan komiserin uykusuz ya da yorgun olduğu geçti aklımdan. Ben de eve gidip uyumak istiyordum artık. Tanıdığımı sanmıyorum demek istedim diye yanıtladım. Sonra da gereksiz bir açıklama olduğunu bile bile fakat elimde olmadan savunmaya geçerek konuşmama devam ettim. Tilbe Hanım'la bir arkadaşın doğum günü yemeğine davetliydik. Yemeğe gitmekten vazgeçip buraya geldik. Yerdeki hanımı ayakta ağır yaralı gördük. Sonra kahvelerimizi içip biraz zaman geçtikten sonra onu daha önce barda gördüğümü hatırladım. Barın önünde otururken çok kısa bir süre görmüştüm. Daha doğrusu elbisesi dikkatimi çekmişti. Tedirgindim, sesimdeki kaygıyı o da fark etmişti. Elbisesinin bir özelliği mi vardı, dikkatinizi çeken neydi? Ben çok basit bir nedenle hatırlıyorum. Elbisesinin saten kumaşı hoşuma gitmişti galiba dedim. Saçmalıyordum. Komiser üzerimdeki elbiseyi süzdü. Üstümde saten kumaştan Japon stili bir elbise olduğunu görünce yüzünde bana inanan bir ifade belirdi. Kaşlarını hafif yukarı kaldırdı, sonra da önünde duran notlara baktı. Başını tekrar kaldırıp gözlerini gözlerime dikti. Dikkatini bir şey çekmiş gibi bakışları kulağıma takıldı. Kulağımın memesini çekiştirip durmaktan hemen vazgeçtim. Elimi dizimin üstüne koydum. Sanki suçum vardı da hafifletici sebepler arıyordum. Durduk yerde Tilbe Hanım terzidir dedim. Düşünmeden konuşup gevezelik ettiğimi fark edince pişman oldum. Kimse bana Tilbe'nin ne iş yaptığını sormamıştı ki. Gözlerimi yuvalarında sağa sola döndürüp önce komiser Nevzat'a odaklandım. Sonra da onun görüş alanından kaybolmak istedim. Bakışlarımı çevremde gezdirerek gazeteci yaradım. Bir yandan da kendi kendime fısıldadım. Bir at, bir ata, bir krallık. Zeyyat'ı gördüm ama o birkaç masa ötede garsonlarla konuşuyordu. Komiser olağan dışı herhangi bir şey dikkatinizi çekti mi bu gece diye sordu. Hayal meyal gördüğüm adamları hatırladım. Muhtemelen önemsiz ama diye girdim lafa. Komiser sol kaşını yay gibi yukarı kaldırıp ''Lütfen bırakın önem derecesine ben karar vereyim. Nedir?'' diyerek lafımı böldü. ''Terasta sislerin içinde birilerini gördüğümü sanıyorum. Sanki zamanıydı.'' diyebildim. Komiser bir anlık duraksamadan sonra ''Ne zamanı?'' dedi. Halbuki ne demek istediğimi anlamıştı. Çok zeki olduğu kesindi. Elimde olmadan gözlerim doldu. ''Yani olayın, saat, cinayetin.'' dedim. ''Sonra belki görevlilerdi, bilmiyorum.'' diye ekledim. Kendimi huzursuz hissediyordum. Komiser Nevzat oturduğu koltukta doğruldu. Biraz öne doğru eğildi. Ağzından sakız kokusu yayıldı. Wrigley. Bu sakızın kokusu beni alır. Bir martının kanadında yeşil dalgaların üstünde geçmişe uçurur. Aslında bazı şeyler pek değişmiyor belki de. 3-4 yaşlardayken dadım bana hep aynı masalı anlatır. Ben yumurtanın sadece beyazını yemek istediğim halde annem zorla sarısını yedirirdi. Cumartesi günleri annem saçlarını topuz yaptırır, sonra babam gelir, akşam yemek erken yenir ve onlar tiyatroya giderlerdi. Dönüşte de mutlaka bir dilim çikolatalı pasta, şam fıstığı ve mis kokulu Wrigley sakızı getirirlerdi. Annem melek olduktan sonra babam tiyatroya yalnız gitmeyi sürdürdü. Dönüşünde diğerleriyle birlikte Wrigley getirmeyi de. ''Dadım lüküs sakızdır bu derdi, her yerde bulunmaz.'' Belki her yerde bulunmuyor ama her zaman bulunduğu yeri biraz daha büyüdükten sonra babamla tiyatroya gitmeye başlayınca öğrendim. İstiklal Caddesi'ndeki sokaklardan birinin köşesindeki Yahudi çikolatacıda ne zaman gitsek olurdu. Aradan yıllar geçti. Geçenlerde yalnız başıma önümden geçerken küçük bir fıstıklı çikolata alayım dedim. Dükkan hala oradaydı. Artık sahibi Yahudi değildi. Sormamaya kesin karar verdiğim halde komiser Nevzat'a uzanıp ikimizin duyacağı kadar alçak bir sesle sordu. ''Başka sakızınız var mı?'' Komiser sakin bir şekilde geriye yaslandı. Hiç beklemediği bu soru karşısında şaşırmıştı. Yine de hiç bozuntuya vermeden olgun bir tavırla ceketinin yan ceplerini yokladı. Sağ cebinden sakız paketini çıkardı. Fakat içinde hiç sakız kalmamıştı. İki elini birden maalesef der gibi yanlara açtı. Aslında canım sakız olan istemiyordu. Neden sorduğumu da bilmiyordum. Komiser Nevzat bir emniyet görevlisinden çok revir görevlisinin yumuşaklığıyla ''Rüzgar Hanım düşmanınız var mı?'' diye sordu. Bana sorulabileceği daha önce hiç aklıma gelmemiş olan bu soru karşısında tek şaşıran ben değildim. Komiserin yanında bir takım kağıtları okuyup imzalayan savcı da soruyu duyunca duraklayıp başını kaldırdı. Sol eliyle saçlarını sıvazladı, meraklı gözlerle yanıtımı bekledi. ''Benim mi? Neden olsun ki? Tabii ki hayır.'' Yine nedensiz yere savunmaya geçmiştim. Bu huyumdan nefret ediyordu. ''Peki Rüzgar Hanım, şimdi gidebilirsiniz. Yarın emniyete gelip kimliklerinizi alabilirsiniz.'' O sırada koşa koşa yanımıza gelen bir polis memuru "Amirim, amirim" diye lafa girdi. Rıhtımın diğer ucunda 100 metre kadar mesafede bir erkek cesedi bulundu. Beynimden aşağıya kaynar sular boşandı. Kesin ateşim yükseldi belki 40 dereceye. Dışarıda kar yağması, soğuğun iliklere işlemesi beni artık hiç ilgilendirmiyordu. Ekvator çizgisinde bir yere düşmüş gibi kavruluyordum sanki. Kendime gelmeliydim. Derin bir nefes aldım ama dudaklarımın endişeyle titremesine engel olamadım. Bedenime hakim olamadığım için utandım. Komiser Nevzat'ın hareli bakışlarındaki enerjinin akımına kapıldım. Gözlerinde korkma der gibi çok net bir ifade vardı ve ruh halimin farkında olduğunu söylüyordu. Nihayet hissiyatını kelimelere dökerek "Evinize gidin, dinlenin" dedi. Sonra telsizini dudaklarına yaklaştırarak yerinden kalktı. "Peki, madem gidebiliriz, gidelim o halde" dedim. Bir iki saat öncesine kadar sade bir vatandaşken ertesi sabah hayatımın nasıl bir şekil alacağını bilememenin karamsardığı sardı içimi. Tam da İstanbul'un her şeyine, insanların tuhaf hallerine alışmaya başlamış, yaşananları hazmetmeye çalışırken. Supi ile evlenmeyi reddedip ondan ayrılmış Ayastefanos'a taşındığımdan beri penceremin önündeki yaşlı ağacımla yaşar, kendimi, geçmişimi, insanları anlamaya çalışırken hayatımın ortasına durduk yerde bir değil iki cinayet birden düşmüştü. Düşünmek istediğim en son konuydu cinayet. Dışarıdaki ikinci ceset o kime aitti peki? Ya Komiser Nevzat? Düşmanınız mı derken ne kastetmişti? Neden böyle bir soru sormuştu? Yok yok, bütün bunlar herkesin başına gelebilecek sıradan olaylar olmalıydı. İyi ama Tilbe'ye neden sormamıştı? Yorgun beynime üşüşen daha pek çok soru vardı ama artık bu duruma bir son vermeliydim. Ayağa kalktım, Komiser Nevzat'la bakışlarımız yine karşılaştı. Bu kez daha kuvvetli bir "haydi artık" imasıyla "girebilirsiniz" dedi. "Yarın emniyete kadar gelip kimliklerinizi alın. Bu arada telefon numaralarınızı bırakın, sizinle irtibata geçerler. Ha tamam, burada yazılıymış. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun." Kapıya doğru yürüdük. Neredeyse ağlamak üzere olan Tilbe bütün gece hiç konuşamamıştı. Yorgun ve solgundu. Benimse hem gözlerim hem de burnum doluydu. İkisi de aktı akacak, elim mendildeydi. Yine de "istersen arabayı ben kullanayım" dedim. "Sen bilirsin, kendimi kötü hissediyorum" dedi Tilbe. "Çok içtim galiba." "Evet, çok içtin." Saçlarımızı aynı anda arkaya atıp allak bullak bir halde arabaya binerek hızla yola koyulduk. İyice sabah olduğu halde ortalık henüz tam aydınlanmamıştı. Dolmabahçe'de işporta tezgahları açılmıştı. Bu pazar günü de belli ki maç vardı. Tezgahların üstü takımların renklerinde rengarenk bere ve atkılarla doluydu. Kulaklarımda yankılanan nal sesinin nereden geldiğini anlamaya çalışırken çingenenin birinin atını acımasızca kamçıladığını gördüm dikiz aynasından. Zavallı hayvan yediği darbelerle tıka basa dolu arabayı çektiği yetmiyormuş gibi bir de koşmaya zorlanıyordu. Bu müthiş sahneyle birlikte tarih olduğumuzu canlandırdım zihnimde. Yüzlerce yıl sonranın arkeologları yaptıkları kazılarda İstanbul'un ortasında bu caddeyi ve bu caddede bir at arabası kalıntısı ile bir at iskeleti buluyorlardı. Hemen yanında da bir jaguar. Yüzlerindeki şaşkınlığı görür gibiydim. Önce burada nasıl bir hayat, nasıl bir uygarlık olduğunu anlayamıyor, sonra da bulguların farklı yüzyıllara ait olduğuna karar veriyorlardı. Yeşilköy'e kadar uykulu sürdüm arabayı. Nihayet eve geldiğimizde derin bir nefes aldım. "Tilbe, şşt uyan, yukarı gelecek misin? İstersen gel, ben de kal." "Şşt uyan." "Ha, geldik mi? Neredeyiz?" "Canım, eve geldik. Uyanamayacaksan ben de kal, inecek misin?" diye sordum. "Yok Rüzgarcığım, eve gideyim, hatta anneme gideyim artık." "Tabii, geç direksiyon, haydi canım, dikkatli sür." "Merak etme, gel öpeyim, sen de yat uyu, kötü bir geceydi." "Haydi hoşça kal canım. Çok şükür kazasız belasız geldik. Geçmiş olsun." Aklımdan "sen de mi Brutus" diye geçirdim. "Pekala, madem herkes bu kadar istiyor, geçmiş olsun bakalım" dedim. "Eh, herhalde geçer artık" diye de tekrarladım içimden. Bir kişi daha aynı sözü söylerse zıvanadan çıkacağımı hissediyordum. En iyisi hemen yatıp uyumaktı. Ahşap kapıya uzanıp anahtarı yuvasına yerleştirdim. Emniyet görevlilerinin yanından ayrılıp arabaya yürürken Tilbe ile aramızda geçen konuşmayı hatırladım birden. Kim öldürdü kadını acaba ve neden? Acaba rıhtımdaki erkek cesedi kime ait? Allah'ım ne kadar kötü bir gece diye yüksek sesle düşünüyordum. Tilbe yarım ağız, aman aman sakın merak etme, cinayet filmlerinde nedense hep meraklıları öldürürler demişti. Sesini biraz daha kısıp, hem bu işlerin şakası olmaz diyerek kulağıma iyice yanaşıp eklemişti. Rüzgar, biliyor musun göz hapsindeymişiz gibi bir his var içimde. Tilbe tahminimin ötesinde sarsılmış olmalıydı. Aynı his bende de vardı. Ama arkadaşımı daha da korkutmamak için susmuştum. Oysa neden bilmem. Ben ondan daha tedirgindim. Sabah ayazında kapının kolu daha da soğuktu. Anahtarı yuvasında çevirdim iki defa. Ahşap kapıyı yavaşça aralayıp içeri girdim. Tam karşımda dumanı görünce içime huzur doldu. Evimdeydim artık. Duman hoş geldin dercesine bacaklarıma sürtündü. Kuyruğu yine havadaydı. Çok da güzeldi kerata. Upuzun gri beyaz tüyleri onu olduğundan yaşlı gösteriyordu. Mırıldayarak beni mutfağa çekmeye çalıştı. Belli ki onun da karnı açtı. Topuklu ayakkabılarımı çıkarıp elime aldım. Ses çıkarmamak için balerinler gibi parmak uçlarıma basarak yavaşça mutfağa yürüdüm. Buzdolabında sütten başka bir şey kalmamıştı. Şişedeki sütten dumanın yerdeki plastik tasına yarım su bardağı kadar süt boşalttım. Duman pembe dilini sarkıttı. Şapırdatarak mutlu mutlu sütünü içmeye koyuldu. Şişeyi dolaba koymadan birkaç yudum da kendim içtim. Yutkunurken boğazım yandı. Terli terli dans ederken üşütmüş olmalıydım. İki kat merdiveni aheste adımlarla çıkıp çatı katındaki odama ulaşmaya çalışırken cep telefonuma mesaj geldi. Tilbe annesinin evine varmıştı. Yer yer gıcırdayan merdivenlerin sonuna ulaşmıştım. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 64.